Farabi, var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? İlmin, aydınlanmanın ve anlamın felsefesi. Seslendiren Ahmet Berke Can'dan. İnsan nedir? Farabi'nin felsefesinde insan, alemin en sonunda yer alan en mükemmel canlıdır. İnsan gibi dil ve düşünme yetisine sahip başka bir canlı yoktur. Bu yüzden insanın kendisinin ne olduğunu bilmesi önemlidir. Aynı zamanda insan kainatın bir parçasıdır. Ne insan kainattan ayrıdır, ne de kainat insandan. Farabi insanı sadece bu şekilde tanımlamayıp, psikolojik olarak da insanın tanımını yapmıştır. Ona göre insan, nefis, düşünme, hayal etme, arzulama ve duyum özelliklerinden oluşmaktadır. İnsanın özgürlüğünün varlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu da söyleyen Farabi, özgür irade, özgür insan gibi tanımlamalar yapar. İnsan nedir sorusu felsefenin en çok sorulan ve en çok üzerinde düşünülen sorusudur. Bu sorunun üzerine eğilmeden önce Farabi'nin insanın nasıl olması gerektiğine bakmamız gerekiyor. Farabi insan için şöyle der: İnsan ilmi aramakla mükelleftir. İlmi bulmak, onu öğrenmek ve onu anlatmak zorundadır. Bunun üzerinden insanı ele alırsak, insan bilmeye muhtaçtır. Bilmeyen insanın aklı ve ruhu boştur. İlimsiz bir insanı hayvandan ayıran fazla özelliği de yoktur. İnsan ilmi aç olmalı ve kendini ilimle doyurmalıdır. Thales, insan araştıran bir hayvandır derken Sokrates, insan sorgulayan bir hayvandır der. Aristo ise insan düşünen bir hayvandır der. Batılı filozoflar hayvan benzetmesi yaparak hayvan ve insan arasındaki çizginin fiziksel özellikler değil, tamamen düşünce yapısı ve kavrayışla alakalı olduğunu söylerler. Farabi'nin insan anlayışı üzerine eğilmeden önce batılı felsefecilerin ve felsefe akımlarının İnsan nedir sorusuna getirdikleri açıklamalara bakmamız önem teşkil etmektedir. İlk çağ felsefecileri insan nedir sorusunu arka plana atarak sadece tabiat üzerinden bir anlayış ve düşünce sistemi geliştirmeye çalışmışlar ve bunun sonucunda ise büyük bir çıkmaza girmişlerdir. İnsanın ne olduğunu açıklık getirmeden tabiat nasıl kavranabilirdi ki? Bunun farkına ilk varanlar sofistler olmuştur. Sofistler, İnsanın üzerine eğilmeden ve insan hakkında sorular sorup o sorulara mantıklı cevaplar ve açıklamalar getirmeden tabiat üzerinde düşünmenin tamamen gereksiz ve vakit kaybı olduğunu söylemişlerdir. En büyük filozoflardan biri olan Sokrates de tıpkı sofistler gibi tabiatla uğraşmanın boş olduğunu, önce insanın anlaşılması gerektiğini söyler. Ancak onu sofistlerden ayıran en önemli nokta, Sokrates, sofistler gibi tek bir insan üzerinden bütün insanların genellenemeyeceğini söyler. Sokrates, her insanın varlığının farklı olduğunu ve her insana sorular sorarak ortaya farklı cevaplar çıkabileceğini söyler. Platon'a göre ise insan yeni anlayışlar ve yeni anlamlar üreten bir varlıktır. Bu yüzden insanın kendi kendisine mutluluğunu elde etmesi gerektiğini söyleyerek bunun da sadece felsefeyle mümkün olduğunu söyler. Farabi'nin en çok etkilendiği ve onun eserlerini de defalarca okuyarak üzerlerinde çalışmalar yaptığı Aristo ise insanın ruh, beden ve akıldan oluştuğunu, bunların üçünü bir arada değerlendirmezsek insanın hayvandan farkının olmayacağını söyler. İnsanın aklını kullanarak kendi mutluluğunu inşa etmesi gerektiğini savunarak insanın mutluluk üzerine kurulu bir varlık olduğunu söyler. Ancak bundan bahsederken de insan ve mutluluk ilişkisinin bireysel değil toplumsal olması gerektiğini savunur. Yani insan toplumla birlikte olduğunda mutlu insandır. Farabi'nin insan hakkında görüşlerine baktığımızda Farabi insanın beden, akıl ve ruhtan oluştuğunu, kendi özünü tanıması için önce Allah'ı tanıması gerektiğini savunur. Ardından da insanın her daim üretim ve bilgiyle iç içe olması gerektiğini de söyleyerek, Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi insan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı sanır? Ayetine atıfta bulunarak, insanın yeryüzünde başıboş kalacak bir varlık olmadığını, zamanın boş işlerle heba edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu söyler. Modern çağın dört bir yanımızı kuşattığı bu çağda bu ilkelere uyabilmek bizim için çok önemlidir. Çünkü karmaşık görünmemize rağmen basit canlılarız. Hepimizin içinde sevgi var. Ancak bu sevgiyi bazı insanlar kendi içlerinde bastırarak nefrete dönüştürmekte ve içinde yaşadığımız dünyaya, hayvanlara ve insanlara zararlar verebilmektedir. Şunu hiç unutmayın ki aklını ve kalbini ikisini de bir arada kullanamayan insan ilk önce kendine ihanet etmektedir. Kendi menfaati uğruna her şeyi yok sayan insanların eninde sonunda varacağı yer hüsrandır. Çünkü insan içinde yaşadığı hayatı, çevresini ve kendini daha da geliştirmek için büyük bir çaba içinde olmak zorundadır. Şunu hiç unutmayalım ki insan bir mücadeledir. Kendi gerçek gücümüzün farkına varmak ve doğruları savunup yanlışlara karşı dimdik durabilmek için acilen kendimizi tanımaya başlamalıyız. Çok konuşanı az dinlemek lazım. Aristoteles ve Farabi. Eski Yunan felsefesinde mutluluk hayatın temel amacıdır. İnsan mutluluk için çabalar. Mutluluğu kazanmak için her şeyden soyutlanıp kendisiyle bütünleşir. Aristoteles'e göre mutluluk bir haz hali değildir. Sadece zevk üzerinde kurulan bir mutluluk anlayışının içerisinde olan insanların hayvanlardan aşağı kalır bir yanının olmadıklarını söyler. Aristoteles, mutluluğun kazanımının ilk olarak insanın ne yapmak istediğiyle ilintili olduğunu söyleyerek şu soruyu kendimize sormamızı ister. Nasıl yaşamalıyız? Bu sorunun cevabıyla yola çıkan insan ne yapacağını bilen bir insandır. Ve ne yapacağını bilen bir insan da mutlu bir insandır. Eski Yunan felsefesinde mutluluğu maddeyle ilişkilendiren filozofların sayısı da bir hayli fazlaydı. O dönemlerde mutluluk eğlence ve etkinlik üzerine kurulan bir tanımken, zaman geçtikçe mutluluğun arayış yöntemleri de değişti. Aristoteles'in en önemli öğrencilerinden biri olan Eudemos, mutluluğu farklı bir açıdan ele alarak, Tanrı ve mutluluk fikrini ortaya atarak, Tanrı en mutlu varlıktır, öyleyse ona tabi olan da en mutlu insandır dedi. Eudemos'un bu çıkışından sonra mutluluk diğer filozoflar tarafından da farklı şekillerde ele alınmaya başlandı. Özellikle Eudemos'un Aristoteles'in çalışmalarını en anlaşılabilir biçime getirmek için çalışması ve diğer filozoflarla bunu paylaşması, Eudemos'u o dönemin en önemli filozoflarından biri haline getirmişti. Özellikle Aristoteles'in mutluluk tanımını en anlaşılabilir hale getirmek için çalışan da Eudemos'tu. Ancak Aristoteles'i en anlaşılabilir hale getirecek olan ve Aristoteles'i öğreten olarak tanınacak olan isim de Farabi olacaktı. Farabi ne yaptı? Farabi fiziği metafizikle ilişkilendirip Aristoteles'in madde ve suret kavramını tam manada açıklayan filozof olmuştur. Bu düşünceye göre evren ve maddenin özünü hava, su, ateş ve toprak oluşturmuştur. Bu maddeler kaynaşarak ve birleşerek evreni oluşturur. Toplum adalet ve sevgiyle mutlu olur. Hakikat. Hakikat doğru soruları sormakla ilgilidir. Doğru soruyu sorduktan sonra doğru cevabı nasıl bulacağız peki? İşte burada felsefe çok önemlidir. Farabi için felsefe hayatın olmazsa olmazıdır. Sadece fiziki dünyayı değil, manevi dünyayı da ancak felsefeyle anlamlandırabiliriz. İslam felsefesine genel olarak baktığımızda Aristo felsefesinden çok faydalandığını görürüz. Aristo kendisinden önce gelen bütün filozofların Tanrı anlayışını derinlemesine inceleyip üzerine kendi felsefesini inşa etmiştir. Hatta inşa etmekte kalmayıp felsefede yeni ve hiç girilmeyen alanlar açıp felsefenin en önemli ismi haline gelmiştir. Bu açıdan baktığımızda Aristo için modern düşünce sisteminin kurucusu da diyebiliriz. Aristo'nun Tanrı anlayışına baktığımızda her şeyin üzerinde duran mükemmel bir varlık görürüz. Aristo'ya göre Tanrı hem düşünen, hem düşünülen, hem de düşüncenin kendisidir. Bu düşünce sisteminin İslam felsefecilerini cezbettiğini söylememiz yanlış olmaz. Farabi, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi İslam felsefecileri için Aristo'nun neden önemli olduğunu bu bakış açısından bakarak kısaca anlayabiliriz. Bunların içerisinde hiç kuşkusuz Farabi en önemli isimdir. Farabi için Allah en mükemmel her şeyin üzerindeki varlıktır. Allah doğru düşünmenin, erdemli davranışların ölçüsüdür. Bütün ilimlerin, sanatların, buluşların nihai amacı onu anlamaktır. Farabi felsefesine bu açılardan yaklaştığımızda insan da tanrısal bir ivme kazanıyor. İnsan bir bakıma Allah'ın gözetimi altında kendi altyapısını oluşturarak, kendi kendisini gerçekleştirerek zirveye doğru ilerliyor. Farabi insanın toplumsal bir varlık olduğunu söyleyerek, insanın ancak sosyal politik oluşumların içinde ilimlere yönelerek mutlu olabileceğini söyler. Kısacası şöyle de diyebiliriz. Bilmek ve öğrenmek insanın mutlu olmasını sağlar. İnsan ve Tanrı ilişkisinde Farabi'nin bu denli önemli olmasının sebebi de hiç kuşkusuz Farabi'nin İslam dini ve inançla ilgili yetkin bir isim olması ve aynı zamanda da önemli bir felsefeci olmasıdır. Farabi'nin felsefesinin temelinde Allah inancı vardır. Farabi bu anlayışı ince ince araştırarak İslam felsefesini oluşturmuştur. İnsanın kaderi bildikleriyle doğrudan doğruya ilintilidir. Bilmek, insanın tercihlerini daha iyi yapabilmesini sağlar. Görmek ve anlamak. Fiziki gözlerimizle önümüzdeki şeyleri görebiliriz. Dünyayı izleyebiliriz. Gördüğümüz nesneler aslında ışığın bir yansımasıdır. Ama biz bunları bizim önümüzde yer alan şeyler zannederiz. Çoğunluk için gözlerle görülen şeyler gerçeğin kendisidir. Başka bir gerçeklik aramazlar genellikle. Ve bununla birlikte bazıları gördüğü şeylerin kalıcı olmadığını fark eder. Bazıları ise insanların kaybolduklarını, varlıkların kaybolduklarını anlar. Bu kayboluş neden sorusunu sordurabilir. Olan şeylerin bir zaman sonra olmadığını ve olamayacağını anlamak hayatın gerçeklerini kavramaya atılan ilk adımdır. Hayatın görünenden ibaret olmadığını, bir de görünmeyen bir tarafı olduğunu anlamak gerçek manadan insan olabilmeye yaklaşmak demektir. Ancak görmek için büyük çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü gerçeği görebilmek için insanın önündeki engellerden kurtulması gerekir. İnsanların düşünceleri ve inançları gerçekleri görebilmek için bir engeldir. Öyle düşünce mi olur? Saçma sapan düşünme. Çok yanlış şeyler bunlar gibi engellemelerle gerçeğe ulaşmak pek de mümkün değil. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara sürekli vurgu yaptığı en önemli meselelerden biri düşünmektir. Bakara suresi 242. ayeti "Aklınızı kullanıp düşünesiniz" diye Allah size ayetlerini açıklıyor denilirken, En'am suresi 50. ayette "De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?" denilir. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de düşünmek, sorgulamak, aklını kullanmakla ilgili 70'e yakın ayet bulunmaktadır. Sadece bu ayetlerden bile yola çıktığımızda İslam ve felsefenin birbiriyle çok ilintili olduğunu görebilmemiz mümkündür. Farabi gibi bir akıl insanınınsa bu meselelerin üzerinde durup bizlere koskoca bir dünyayı felsefeyle açması bizim için çok büyük bir şanstır. Bazı insanların kılavuza ihtiyacı yoktur. Bazı insanların ise çok fazla ihtiyacı vardır. Farabi ve İslam. Farabi'nin İslam'da çok özel bir yeri vardır. Orta Çağ İslam felsefesinin kurucusu olduğunu göz önüne alırsak, bunun nedenini de anlarız. Aristocu felsefeyi savunan Farabi, bilgiyi en ulu erdem olarak bilmiş, bunun yanına da aklı koyarak onu da insanın en önemli yetisi saymıştır. Farabi'den önce de bazı felsefeciler İslam felsefesiyle ilgilenmiş, ancak tam anlamıyla bu felsefeyi kurmayı ve geliştirmeyi Farabi başarmıştır. Allah'ın varlığı hakkında Farabi'den önce tasavvufçular tam olarak dursa da, Farabi bununla ilgili daha açıklayıcı ve daha anlaşılır çalışmalar yaparak farklı bir akıl üzerinde durmuştur. Farabi, Allah'ın varlığını şöyle açıklar: İlk varlık, tüm varlıkların sahibidir ve şöyle de devam eder: Hiçbir şey tesadüf üzerine değildir. Bu kainatta her şey birbiriyle ilintili, her şey birbiriyle hemhal üzerinedir. Her şey Allah'ın ilmi üzerinedir ve her şey ondandır. Sebepler için ilk sebep Yüce Allah'tır. İnsan kendi kendine ve sebepsiz bir şekilde var olmamıştır. İnsan tesadüfen oluşan bir varlık değildir. Her şeyi anlamak için Allah'ın varlığını anlayıp kabul etmemiz gerekir. Farabi, İslam inanç esaslarıyla Allah'ın varlığını en net ve tam açıklayan filozoftur. Onun derinlemesine araştırmaları ve yazdığı onlarca kitap, İslam dünyasına günümüzde tam anlamıyla hakim olabilseydi, İslam felsefesi günümüzde ihtişamını kaybetmezdi. Günümüzde ne yazık ki İslam coğrafyalarında felsefi akımlardan bahsedebilmemiz mümkün değil. Farabi öncesi ve sonrasında yüzyıllar boyunca Batı karşısında baskın bir şekilde ilmin merkezi olan Doğu, bugün ne yazık ki savaşların, bilgisizliğin ve yıkımın merkezi olmaya yüz tutmuştur. Farabi'nin yazmış olduğu yüzlerce eserin sadece 21 tanesi günümüze gelebilmiş ve diğerleri kaybolmuşsa bu noktada bir ihmalkarlık ve vurdum duymazlık vardır elbette. Farabi'nin İslam'la olan ilişkisini anlayabilmemiz de birçok bakımdan önemlidir. Çünkü Farabi akıl üzerine inşa edilen bir İslam inancından bahseder. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de fazlaca aklı kullanmak ve düşünmek üzerine ayetler vardır. İnananlar için bu vahyolunan bir gerçektir. İlmi arayınız, ilmin peşinden sürükleniniz. Sizi en yükseğe taşıyacak olan şey ilimdir. Farabi ne yaptı? Farabi ilimler üzerinde uzun çalışmalar yapıp onları sınıflandırdı. Ona kadar ilimler trivium, üçüzlü ve quadrivium, dördüzlü diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere, matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri fizik, matematik, metafizik ilimler diye üç ayırdı. Onun bu metodu Avrupalı bilginler tarafından da kabul edildi. Var mısın ki yok olmaktan korkuyoruz? Gerçek mutluluk için fazlalıkları bırakmayı bilmek gerekir. Hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı maddeye indirgenemeyecek kadar kutsal bir meseledir. Maddi nesneler insanı mutluluğa götürmez. Tam tersine, bilakis derin bir mutsuzluk çukuruna sürükler. Yeni bir eşya insanda ilk başlarda suni bir mutluluk kaynağı yaratabilir. Ancak bu elbette gelip geçici olacaktır. Bunu idrak etmek gerçekten çok önemli. Mutlu olabilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken şey ihtiyaçlarımızın ne olduğunu belirlemek ve bunun dışında kalan her şeyin bize fayda ve zararını hesaplayarak en doğru yolu bulmaktır. Eğer fazlalıklardan kurtulduğumuzda huzurlu ve mutlu oluyorsak, neden onlardan kurtulmayalım? Neden kurtulmamız gereken şeylere kendimizi kaptırıp hem vaktimizi, hem paramızı, hem de enerjimizi harcayalım ki? Sonunda bize bir şey katmayacak olanın peşinde neden takılalım? Şunu da bilmemiz gerekir ki, fazlalıklar sadece vaktimizi harcamakla kalmayıp bizleri incitebilir. Çünkü bir şeye yüklediğiniz anlamın büyüklüğü, o şey sizde olmadığı zaman büyük bir hayal kırıklığına da yol açacaktır. Ve madde-insan ilişkisinde en önemli mesele de bu olabilir. Hayatın anlamını insana ıskalatacak şey sadece maddede değildir. Bazı arzular da insana bunu ıskalatabilir. Özellikle sosyal medya çağı olarak tanımlayabileceğimiz bu dönemde de bu arzulardan birisi hiç kuşkusuz beğenilme arzusudur. Beğenilmeyi, güç olmayı, bir noktada kendimize yer edinmeyi neden istiyoruz? İşte burada sormamız gereken soru tam da budur. Böylesine suni bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Bizi bu noktaya iten neden ne? Bunu gerçek sevgi eksikliğiyle açıklayabiliriz. Günümüzde en çok yozlaştırılan şeylerden birisi de şüphesiz sevgidir. Çünkü sevgi çağ itibariyle çıkarlar üzerine kurulan bir ilişki haline geldi. Bunu toplumun her kesiminde görmemiz açık bir şekilde mümkün. İnsan, gerçek duyguları bir kenara itip sahte duyguları anlam yükleyerek gerçekliği kaybediyor. Bir süre sonra kaybettiği gerçekliğin yerine tamamen sahte bir yanılsamanın içinde buluyor kendini. Ancak içinde bulunduğu bu yanılsamayı da gerçeklik zannetmeye başladığı an asıl mesele orada başlıyor. Bu sefer her yalana inanılmaya başlanıyor. Yalanlara inanmaya başlayan insan tehlikeli bir insandır. Kendisinden sonra gelecek bir nesli bile zehirleyebilir o insan. Çünkü o insan doğrularla yüzleştiğinde o doğruları açık ve yüksek bir sesle yalan diyebilir. Bizim günümüz toplumlarında yaşadığımız şey de tam olarak bu aslında. İnsanlar birbirlerini sevmekle mükelleftir. Sevgisizlik tüm kötülüklerin temelidir. Farabi ve dostluk. İslam filozofları dostluk konusunu açıklık getirirken Aristo'nun Etika Nikomakea eserinden çok fazla faydalanmışlardır. Farabi de Aristo'nun dostlukla ilgili düşüncelerinden yola çıkarak farklı bir dostluk anlayışı geliştirmiştir. Farabi iki çeşit dostluktan bahseder. Bunlardan ilki samimi ve çıkara dayanmayan dostluktur. Diğeri ise dost gibi görünenlerdir. Özellikle Farabi bu ikinci kısmı anlatırken şöyle der: dost gibi görünüp dostunuz olmayanlara güvenmeyin. Ancak onlarla ilişkinizi de koparmayın. Onlara iyi davranın. Zira ileride gerçek bir dosta dönüşebilirler. Gördüğümüz üzere Farabi temel olarak insandan hiçbir zaman vazgeçme taraftarı değildir. Her insanın bir erdemli tarafı olabileceğini bizlere bu şekilde anlatmaktadır. İnsan dostlarından ibarettir. Farabi ne yaptı? Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki izahını Farabi yaptı. Titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit eden Farabi, bu keşfiyle müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları buldu. Birbirlerine yardım eden insanların olduğu bir toplum en mükemmel toplumdur. Anlamak ve aramak. Bir şeyi bulmak için önce onu anlamak, ardından onu istemek gereklidir. Eğer istediğiniz şeyi anlamıyorsanız, nereye giderseniz gidin aradığınızı asla bulamayacaksınız. İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine ya da tesadüfen gelen canlılar değiliz. Tabiata baktığımızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Biz de o dengenin bir parçasıyız. Ancak meşgul olduğumuz dış etkenler bizi öyle oyalamakta ki nasıl bir dengeye bağlı olduğumuzu göremiyoruz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir. Peki anlamak ve aramak nedir? Anlamak içinizdeki gözleri keşfedip onunla görmek, her şeyi onunla tahlil edip kavramak demektir. İnsan gerçeğinin farkında olmalı. Gerçeğin farkında olan bir insanı kim kandırabilir ki? Biz görmekle ve aramakla hemhal olmalıyız. Farabi ömrü boyunca ilmi arayan bir insandı. Bu derin arzu onun iyi bir filozof, matematikçi, botanikçi olmasını sebep olmuştur. İşte aradığını bulmak tam manasıyla budur. İnsanın ilk olarak yapması gereken şey neyi arayacağını bilmesidir. Bu çıkacağı yolun yarısıdır. Eğer aradığınız şey doğru değilse ne yaparsanız yapın eliniz bomboş kalacaktır. Bunun yanı sıra vaktiniz ve emeğiniz de heba olacaktır. Genellikle insan anlamadığı şeye ilk başta tepki gösterir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ancak bir süre sonra anlamaya başlayıp kavrayınca yeniliğe de ayak uydurur. İnsan yapısı itibariyle düzeninin bozulmasını istemez. Bu da arayışın önünde ciddi bir engeldir. Şunu hiç unutmayalım ki, kendi savaşımızdaki en büyük engel biziz ve kendi savaşını insan kendisine rağmen kazanabilmeli. İnsan kendi hakikatinin önünde bir engeldir. Kabullenmek ve yapmak. Yaşadığımız çağın içerisinde korku duymamız çok normal bir durum. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde olup bitenler bizlerin enerjisini düşürüp ürkütmektedir. Bu ürkme kaygısal bir durumdur. İnsanın fıtratı gereği en büyük korkularından birisi de sevdiklerinin başına bir şeyin gelme ihtimalidir. Sonuçta hepimiz bu hızlıca akan hayatın bir parçasıyız ve insanın başına bir felaket gelmediği zaman diğer insanların yaşadığı felaketler de ona sahici gelmez. Aslında olup biten her şey son derece gerçek ve ne yazık ki duyduğumuz, gördüğümüz felaketlerin kendi başımıza gelmeyeceğini zannetmek de büyük bir ahmaklıktır. İşte bu durum kişinin gerçeklikten ve hayattan kopmasıyla ilgilidir. Hayattan ve gerçeklikten kopuyoruz. Ve bu kopuş, başımıza farklı felaketlerin gelmesine de zemin hazırlıyor. İnsanın kendisine olan bu duyarsızlığı, sadece kendisini değil, başka insanları da felakete sürükleyebilir. Bu yüzden hayata uyanık bir gözle bakmak, idrak etmek mühim bir meseledir. Biz hakikati yaşamaktan ciddi anlamda korkuyoruz. Ancak şu unutulmamalıdır ki, gerçeği ve korkuyu yaşamadan o korkunun ötesine geçemeyiz. İnsanın başındaki belaları def etmesinin en kısa yolu onu kabullenmektir. Kabullenmeyen insan çözüm üretemez. Kabullenmeyen insan göremez. Kabullenmeyen insan anlayamaz. Kabullenmeyen insan gerçekle karşılaşamaz. İlk önce kabullenmemiz şart. Her şeyi inkar ederek, yokmuş gibi davranarak mutluluğa ulaşılması imkansızdır. Sorunları görmezden gelmek her zaman büyük felaketlere sebep olmaktadır. Bunun olmama ya da teğet geçme gibi bir imkanı yoktur. Aman bir şey olmaz mantığı sağlıklı bir insan mantığı değildir. Bu hastalıklı cahilce rahatlığa kapılmamak çok önemli. Kolay olanı bu doğrudur diye yapmak yerine, gerçek doğruyu bulup zor da olsa onu yapabilmek için mücadele edebilmeliyiz. İnsan bir şeyi yapmaya kendini zorlamadıkça her zaman kolay olan neyse o yönde hareket eder. Farabi ne yaptı? Farabi insanı şöyle tanımlar. Alem büyük insandır ve insan küçük alemdir. Farabi bu iki kavramı birleştirerek insanın ahlakının temelinin bilgi olduğunu söyler. Akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek erdem olan bilgi, insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez. Çünkü tanrısaldır, doğuştandır, vehbi. Bilimin ise üç kaynağı vardır. Duyu, akıl, nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar. Kurumsal, nazari bilimler, uygulamalı, ameli bilimler. Ahlak, siyaset, müzik, matematik uygulamalı bilimlere girer. Toplumlar da öz bakımından ikiye ayrılırlar. Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yönetecek en kusursuz devlet ise bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir. Sohbeti faydasız insanlardan uzak dur. Dünyayı güzelleştirmek. İnsanın dünyayı güzelleştirmek gibi bir gayesi vardır. Bunun yolu da ilk olarak insanın kendisini kurtarmasından geçer. Kendini anlamayan bir insanın diğer insanlar ve yaşadığı hayatı anlayamayacağı gibi, kendisini güzelleştirmeyen bir insanın da çevresini ve yaşadığı dünyayı güzelleştirmesi mümkün değildir. Peki nedir bu insanın güzelliği? Yüz güzelliği değil tabii ki. İnsan ilim yoluna vakit ayırıp ahlakını da sağlamlaştırdığı zaman güzel insan olur. İlim ve ahlak bu ikisi birlikte olmadığı zaman o insanın kendisini ve çevresini geliştirmesi mümkün değildir. İnsanın bildiklerini paylaşması, anlatması ve öğretmesi ilmin zekatıdır. Dünya ilimle, ahlakla ve sevgiyle güzelleştirilebilir. Ancak bu mesele, dünyevi hırsları ve dünya sevgisini ön plana koyanların yapabileceği bir şey değildir. Farabi ilim yolunda kendini uykudan ve yemekten men ederek yıllar boyu çalışmış, düşünmüş ve bulmuştur. Bu büyük Türk bilginin hayatı bizler için muazzam bir örnektir. Farabi'ye göre insan önce Allah'ı bilmeli, ardından da Allah'ın insanlara bahşettiği muhteşem ilimleri. Dünya ile etkileşimi üst düzey olan insanlar, bunlar bilgin olsa dahi, dünya ile fazla meşgul olarak dünyayı güzelleştireceklerini zannederler. Ancak bu ciddi derecede büyük bir yanılsamadır. Dikkat ederseniz bazı insanların tek icraatleri konuşmak üzerinedir. Büyük bir olay olur, onlar konuşurlar. Ortada bir mesele vardır, onlar konuşurlar. Ortada bir mesele vardır ya da yoktur, yine onlar konuşurlar. Ancak ortaya hiçbir zaman bir çözüm koyamazlar. Büyük bir laf kalabalığından öteye geçemezler. Bu yüzdendir belki de Farabi, uzun konuşanı kısa dinleyin der. Dünyayı güzelleştirebilmek için ne olmamız gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka o olmamız gerekiyor. Ancak biz dünyadan yola çıkarak insanı tanımlamaya çalıştığımız sürece başarılı olamayacağız. Dünya insanı tanımlamaz, insan dünyayı tanımlar. Allah'ın bizi yarattığı hali anlamamız gerekti. Farabi gibi bilginlerin en büyük özelliği de işte buydu. Kendi öz hallerini anlayarak ilimlere ve buluşlara imza attılar. kendi varlığımızı inkar ettiğimiz ve kabullenemediğimiz sürece dünya çirkin bir yer olmaya devam edecektir. Çünkü yaşadığımız bu gezegeni düzeltmek yine biz insanların elinde. Bazıları uyanıkken de hiçbir şey görmez. İnsan iyiyi kötüyü, güzeli çirkini ayırt etme kabiliyetlerine sahip olmadıkça insan olma sürecini tanımlayamaz. Klasik felsefeye baktığımızda insanın tanımı düşünen canlıdır. İnsanlığın gerçek serüveni düşünmekle başlar. Düşünen insan aynı zamanda üreten de insandır. Çünkü düşünceler bir süre sonra ister istemez üretmek de isteyecektir. Üreten insan ayıran insandır. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, yanlışı doğruyu. Ayıran insan da fark yaratan insandır. İnsanın yaptığı her hareket onun bir seviyeden başka bir seviyeye ilerlemesini ya da gerilemesini sağlar. Bu ilerleyiş, gerileyiş insanın kendisine kâr zarar sağladığı gibi başka insanlara da kâr zarar sağlayabilir. İyiyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğine sahip bir insan, doğruları görebilen insandır. Bu yeteneğe sahip olmak da insanın kendisini geliştirmesiyle başlar. Sürekli olduğu yerde sayan, kendini geliştiremeyen, dünyevi zevklerin içinde kaybolan bir insan, hüsrana uğramış bir insandır. Böyle bir insanın zararı ne yazık ki sadece kendisine değil, çevresine de olmaktadır. İnsan olarak bizler kendimizi geliştirmek ve ileriye hedeflemekle mükellefiz. Vaktimizi bizi meşgul eden işlere ayırdığımız sürece kendi ilerleyişimize engel olmaktayız. Mükemmel olan amaçlar, güzel olan amaçlardır. Farabi ve Bilgi. İnsanlık tarihi sorularla ve sorulara cevap arayan filozoflarla doludur. Tüm filozofların istisnasız sorduğu soru da bilgi nedir olmuştur. Bilgi nasıl oluşur? Bilginin sırrı nedir? Bilginin doğası nedir gibi sorular felsefecileri yüzyıllardır düşünmeye sevk etmiştir. İslam terminolojisinde bilginin ne olduğu şöyle açıklanır. Doğruluğu delillerle temellendirilmiş doğru içerik. Bilgi olanı anlamak, olanı açıklamak demektir. İşte burada bilginin tanımından sonra da ortaya şöyle bir soru çıkmıştır. İnsan var olanı bilebilir mi? Kısacası var olan nasıl bilinir? İnsanın var olanı bilmek için gerekli kabiliyeti, düşünme yetisi var mıdır? Varsa da insan nasıl bir yol izleyerek var olanı anlayabilir? Felsefe soru sormaktır ve sorulan sorudan sonra ortaya çıkan yeni sorulara cevap aramaktır. İnsan sorarak ve sorduğunu arayarak kemale erişebilir. İnsan var olduğundan beri bilgi hep insanın hayatında olmuştur. Ancak bilginin incelenmesi, tam anlamıyla ortaya çıkması, tanımlandırılması, felsefenin doğuşuyla olmuştur. İlk çağda başlayan bilgi tanımı günümüze kadar incelene incelene gelmiştir. Aristoteles bilgiyi inceleyerek şu sonuca varmıştır. Bilgiyi insan üretir ve buradan yola çıkarak da insanın doğru bilgiye ulaşmasının gayet mümkün olduğunu söyler. Farabi'ye baktığımızda ise Farabi bu konuyu derinlemesine ele alarak bilgiyi anlamak için idrak, hakikat meseleleri üzerine yoğunlaşmıştır. Temelde Aristoteles'le aynı bilgi tanımlamasını yaparken Aristoteles'ten farklı olarak da bilgiyi sınıflara bölmüştür. İlim, idrak, hikmet, hakikat. İlim, kavramak. İdrak, anlamak. Hikmet, ilmi en doğru şekilde bilmek. Hakikat, doğruyu yanlışı ayırt etmek, gerçek ve doğru bilgiye ulaşmak. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Kesintisiz doğru ve bütün bilgiye ulaşma, bu da ancak Farabi'nin sınıflandırmasıyla olabilir. Farabi bilgi teorisini üzerinde çalışmalar yaparken bunun ilk sırasına mantığı koymuştur. En önemli mesele de bence budur. Mantık insanı doğru bilgiye yönlendirmekle kalmayıp o bilginin derinlemesine kavranmasına yaramaktadır. Farabi'nin felsefe sistemi öylesine düzenli ve sistematiktir ki onun anlayış sistemini araştırmak son derece zevkli ve öğreticidir. Bilmek için ilme önem veriniz. İnsan ve endişe. Euripides, insan endişeden yaratılmıştır der. Hepimiz endişelerimizin içerisinde kendi yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Farabi insanın endişelerinden sıyrılıp kendini geliştirecek olan işlere yönelmesi gerektiğini söyler. Ancak ne yazık ki kalbi ve aklı arasındaki bağlantıyı tam sağlayamayan insanların bu endişelerden sıyrılması pek mümkün değildir. İnsanın tedirginlikleri onu yolundan alıkoymaktadır. Günümüz insanını alıkoyan en büyük tedirginlik ise hiç kuşkusuz gelecek kaygısıdır. Gelecek kaygısı içinde olan bir insanın daha derin akıl meselelerine odaklanabilmesi doğal olarak mümkün değildir. Endişe ve tedirginliğe kapılıp kapılmadığımızı kendimize bir soralım. Önce bunu kabullenmek, sonrasında ise çözümü bulmak gerekmektedir. Şu hiç unutulmamalı ki, içinde yaşadığımız çağ, insanın ruhsal olarak çöküşe geçtiği bir çağdır. Yapılan bilimsel araştırmalara baktığımızda günümüzün en yaygın hastalığı depresyondur. Geçim sıkıntılarından tutun da arzu edilene ulaşamamak ya da ulaştığı yerde kendisini yanlış uğraşlara vermek depresyona giden yoldur. Çocukluğumuzdan bugüne kadar içinde olduğumuz davranış kalıpları bizi şekillendiren en önemli etkendir. İnsanın alışkanlıklarını değiştirmemesi onun ruhsal olarak zedelenmesine neden olabilir. Felsefede insanın kendisini bulabilmesi için öncelikle bu kaygılardan kurtulması gerektiği söylenir. Aristo'dan Farabi'ye bütün felsefeciler bunu farklı şekillerde söylemektedir. Şöyle de bir durum var ki endişe duymak kötü bir şey değildir. Ancak kontrol edilemeyen endişe tehlikelidir. İnsanın endişesi onu ciddi meselelere yöneltip endişeden güçlü çıkamamasına sebep olursa bu endişeler insanın çöküşüne neden olabilir. Güzel olan erdemli amaçlardır. İnsan ve kötülük. Kötülük insanlık tarihinin en önemli meselelerinden biridir. Gerek felsefe alanında gerekse başka alanlarda kötülüğün gerçek anlamı çağlar boyu tartışılmıştır. İyilikle birlikte var olan bir kötülükten bahsedebilir miyiz? Kötülük gerçekten var mıdır? Farabi'ye göre insanın iradesine bağlıdır. Alem ve mahlukat kusursuzdur. Ancak insan eliyle var edilen bir kötülük vardır. Dolayısıyla insan eliyle var edilen bilinçli kötülük dışında kadim bir kötülükten bahsetmek imkansızdır. Farabi insanın doğası ve yeryüzünün iyilik üzerine olduğunu söyler. İnsanın yaratılışı iyilik üzerinedir. Ancak insanın kendi iradesi onun nasıl bir insan olacağını belirler. Sizce de Farabi haklı değil mi? Kötü insan ruhuyla ilişkisini kaybeden insandır. Farabi ve müzik. Bahsettiğimiz gibi Farabi müzik konusunda uzman bir isim ve mucitti. Onun müzikle ilgili tespitleri ve teorileri hem Doğu hem de Batı'yı derinden etkilemiştir. Müzikle ilgili bıraktığı eşsiz eseri Kitab-ul-Musiki el-Kebir, yüzyıllar boyu Batı ve Doğu'da başucu eseri olarak kullanılmıştır. Farabi seslerin, aralıkların ve ritimlerin ve usulün niteliklerini incelerken kendinden önce müzikle ilgili yapılan bazı kalıplaşmış tespitleri de asılsız bulur. Müzik aletlerindeki seslerin hava titreşimleri sayesinde meydana geldiğini savunurken, diğer yandan da yapmış olduğu besteler elden ele büyük bir heyecanla dolaşmaktadır. Farabi kendinden önce ortaya konulan teorileri inceleyip, bunların eksikliklerini bulup çok farklı fikirler geliştirmiştir. Özellikle Batılı araştırmacılar Farabi'nin bu tespitlerinin orijinal olduğunu, kendine has bir bilim insanı olduğunu söylemektedir. Burada bizim sorgulamamız gereken en önemli meselenin Farabi'nin bizim eğitim sistemimizin neresinde olduğudur. Biz Farabi'ye bu kadar yabancıyken Batı'nın ona bu denli yakın olması bizim gevşekliğimiz değil de nedir? Farabi hayatını ilim yoluna vakfederken biz günümüz eğitim sisteminden Farabi'ye ne kadar yer ayırıyoruz? İnsan azimle her şeyi başarabilir. Farabi ve akıl. Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran, ona düşünme, sorgulama, ayırt etme yeteneği veren, insana özel çok değerli bir anlama aletidir. Farabi bütün insani yetilerin üzerinde akıl olduğunu söyler. Farabi'ye göre akıl insanı tanımlayan en büyük özelliktir. İnsan bir şeyin bilgisini sadece akılla idrak edebilir. Farabi'ye göre duygular da çok önemlidir. Ancak aklın olmadığı vücutta duygular sadece içgüdüsel olarak kalacaktır. Çünkü aklın olmadığı yerde duyguların da tanım olarak bir anlamı kalmayacaktır. İnsan olarak duygularımızı anlamlı kılan da şüphesiz akıldır. Farabi hiç şüphesiz akıl meselesini ele alırken duyguları da yok saymaz. Duyguları akla ek bir kaynak olarak görür. Nesnelerin akılla kavranabileceğini ama duygular olmadan da nesnelerin öneminin kavranamayacağını söyler. Yani akıl ve ruh ilişkisi Farabi için çok önemlidir. Cahil insan kimdir? Cahil insan, aklını kendine eğitmek ve öğrenmek için kullanmayan insandır. Farabi ve mutluluk. Farabi için mutluluk, mutlak, kayıtsız, şartsız, karşılıksız iyiliktir. Ona göre insanın en büyük kazanımı mutluluktur. Mutluluğu kendisine amaç edinen insan her daim doğru yol üzerinde olacaktır. Ve Farabi şu çok önemli noktayı açıklığa kavuşturur. Mutluluk, maddeye ihtiyaç duymayan, herhangi bir maddenin varlığı ya da yokluğuyla alakası olmayan yüce bir kazanımdır der. Ve şunu da ekler. Mutluluk insanın aklının ulaşabileceği en zirve kazanımdır. Farabi insanın çok farklı özelliklerle doğduğunu, bu özelliklerini akılla geliştirirse mutluluğa ulaşabileceğini söyler. Ahlaklı ve mutlu olabilmek için aklı da şart koşar. Farabi için mutluluk herhangi bir haza dayalı değildir. Yani herhangi bir nesnenin kazanımı mutluluğun kazanımı değildir. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüz modern insanı mutluluğun bir insanın varlığı veya herhangi bir nesnenin kazanımı olduğunu zanneder. Bir nesneyi aldığınızda yaşanılan o hissiyat mutluluk değildir. Ya da bir insanın sizinle beraber olması ve sizde uyandırdığı hisler de mutluluk değildir. Bu yanılsamalardan kurtulanlar ancak gerçek mutluluğun ne olduğunu kavrayabilir. Farabi için mutluluk, hazın ötesinde bir anlam içerir. İnsanın buna ulaşabilmesi için de hayatın içinde ölçülü olması gerekir. Ona göre mutluluğun sağlanması için insandaki duyguların akıl denetiminde olması gerekir. Görüldüğü üzere Farabi'nin mutluluk anlayışı olağanüstü diyebileceğimiz derecede müthiştir. Sende olanı paylaşmayı bilirsen mutlu da olursun. Eksik ve kusurlu siyasal rejimler ahlaki açıdan eksik ve kusurlu hayatlara yol açar. Aristoteles ve Farabi gibi felsefeciler ahlakı siyaset içinde değerlendirmişlerdir. Nasıl ki toplumun kendi içinde ahlak, aile ahlakı, iş ahlakı gibi değerlerden bahsediyorsak, devlet ve toplum ilişkisinde iki tarafın da birbirine karşı ahlaki normlarla yaklaşması doğru olandır. Siyaset ahlakı, siyasetçilerin görevlerinde nasıl davranması gerektiğinin ve nasıl olması gerektiğinin tanımıdır. Hayatın her alanında ahlaki kurallar çok önemlidir. Ancak bu kurallar siyasette daha da önemlidir. Siyasetçi iyi olanı gözetmek, doğrunun yanında olmak ve yalan söylememekle mükelleftir. Kendi çıkarları için değil, toplumun çıkarları için hareket etmeye zorunludur. Ancak kötü ahlaklı, yalan söyleyen, doğrunun yanında olmayan siyasetçilerin de var olması, iyi ve doğru siyasetin karşısına kötü siyaset kavramını da getirmiştir. Siyaset ahlakı ve siyasetçi ahlakını birbirinden ayırmak gerekir. Biz özellikle günümüzde de bu ayrımı siyasetçi ahlak ilişkisi üzerinden ele alıyoruz. Ancak asıl mesele siyaset ahlak ilişkisidir. Siyaset ahlaklı mıdır? Peki siyaseti ahlaksız olarak ele alırsak, siyasete atılan siyasetçinin ahlaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu tarz sorular özellikle Farabi ve Aristoteles gibi felsefecilerin ilgi alanı olmuştur. Farabi'nin daha önce de bahsettiğimiz erdemli devlet, erdemsiz devlet ayrımını bu konunun içinde de değerlendirebiliriz. Kim olduğunu keşfetmek için önce mükemmelliği keşfetmek gerekir. Farabi ve cahil insan. Farabi cahil insanı bilgisiz insan olarak tanımlar ve şöyle der: cahil insan, bilgisiz insan, yeme, içme, zevk peşinde koşan insandır. Bunların bazıları rahatlığın verdiği bollukla öfke duyularını kaybetmişlerdir. Bazıları ise tam tersine rahatlığın verdiği bollukla son derece öfkelidirler. Bunlar genellikle şehvetine düşkün insanlardır. Bedensel zevklerine tutsak olmuş bu insanların kendi arzuları dışında hiçbir hedefi yoktur. Onlar bu düşkünlüğün içinde debelenirken düşünmek, öğrenmek, sorgulamak gibi yeteneklerden de mahrumdurlar. Tamamen dünya zevklerine kendilerini kaptırmış bu insanlardan kendi nesilleri de zarar görecektir. Cahil insan mutluluğu bu gibi dünyevi zevklerin içinde zanneder. Onun için bedenin ihtiyacı olan her şey bir mutluluk sebebidir. Gerçek mutluluğu sorgulamazlar. Gerçek mutluluğun ne olduğunu dahi düşünmezler. Bu insanlar ahlaki düşkünlükleri hoş görmektedirler. Onlar için ahlaki düşkünlük kötü bir şey değildir. Çünkü onlar kendi nefisleri, kendi arzularına tutsak olmuş insanlardır. Buradan da anlaşıldığı gibi, cahil insanın amacı kendisini geliştirmek, bilgiye yönelmek ve bir şeyler öğrenmek değildir. Onun için hiç böyle bir gaye, zorunlulukları ya da arzu yoktur. Onların mutluluğu tamamen şehvet ve mal düşkünlüğünden ibarettir. İstedikleri şeyler olduğunda onlar kendilerini çok mutlu hissederler. Ancak istedikleri şeyler olmadığında ise tamamen mutsuzdurlar. Fazlalıkları ve kendini meşgul eden her şeyi bırakırsan huzuru yakalarsın. Farabi de insan ve toplum. Farabi toplumların cahil şehirlerde yaşadığını, bireyleri gerçek mutluluğa götürecek erdemli şehirlerden uzakta olduğunu söyler. Farabi dünyadaki devletlerin de erdemli devletten uzak olduğunu söyler. Bu devletlerin toplumlarını şöyle sıralar: cahil şehir. Bu şehrin insanları gerçek mutluluktan habersiz, dünya zevklerine saplanmış insanlardır. Bunların yöneticileri de kendileri gibi cahil ve zevk düşkünü insanlardır. Farabi cahil şehir tanımını yaptıktan sonra cahil şehri de kendi içinde şöyle sınıflara böler: zaruret şehir. Yaşamın zaruri ihtiyaçlardan ibaret olduğu bu şehirde beslenme ve insanın temel ihtiyaçları dışında hiçbir şey önemli değildir. Zenginlik şehri. Halkın zenginlik içinde yaşadığı, ancak kendilerinden başka kimsenin düşünülmediği şehirdir. Düşüklük şehri. Tamamen hazza dayalı, insanların şehvetlerinden başka bir şey düşünmediği, eğlence peşinde koşan insanların olduğu şehir. Şeref şehri. Halkın tamamen ün ve övgü peşinde koştuğu şehir. Güç şehri. Halkın tamamen kendilerini herkesten çok daha güçlü hissettiği ve başka insanlara ve toplumlara hükmetmekten zevk alan şehir. Farabi'ye göre erdemli insanların bozuk toplumların içinde durması son derece zararlıdır. Erdemli insanın bulunduğu bozuk yerden ayrılıp acilen erdemli insanların olduğu yerlere gitmelerini öğütlemektedir. Çünkü Farabi erdemli insanın erdemsiz toplumların içinde olmasının onu körelteceğini ve gerçek kişiliğinin zedelenebileceğini düşünmektedir. Bu tıpkı insanın içerisinde yaşadığı toplum ve çevresi tarafından şekillendirilmesi gibidir. Çünkü her insan kendi çevresindeki 5 insanın toplamıdır. İnsanı ne yazık ki içinde bulunduğu çevre şekillendirmektedir. Her ne kadar o insanlardan uzakta durulmaya çalışılsa da ister istemez bazı hususlarda insanı olumsuz olarak etkilemektedirler. Sevgi dönüştürücüdür. Mutlak iyiliktir. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen bunu bilmez. Devlet. Nedir bu devlet? Platon adalet nedir sorusuna cevap aramak için ilk önce şu soruyu sormuştur. Adil insan nasıl olur? Bu sorudan da adalet nasıl olur ve adil toplum nasıl olur sorularını sorarak devlet nedir sorusuna gelir. Ve bu sorulardan sonra devlet sorusuna gelen Platon, devlet nedir sorusunun olduğu yere çıkar. Platon'a göre adalet diye bir şey varsa, adil insan diye bir şey de vardır. Adil insan diye bir şey varsa, adil toplum da olmalıdır. Adil toplum varsa adil yönetim de olmalıdır. Platon bu noktadan sonra adaletin toplum üzerinden ele alınabilen bir mesele olması gerektiğini söyler. Aristoteles ise insanın siyasal bir varlık olduğunu söyler ve insanın bir devlete muhtaç olduğunu da ekler. Ona göre topluma ve devlete ihtiyaç duymayan tek canlı hayvanlardır. Bu yüzden devlet doğal ve zorunlu bir kurumdur ve devlet aileden önce gelir. Kısacası devlet belirli bir kara parçası üzerinde yaşayan insanlara düzen tesis eden siyasi bir yapıdır. Peki Farabi'nin felsefesinde devlet nedir? Farabi insanın ideal toplum içinde mutlu olabileceğini söyler. Doğru intizam edilmiş bilgili bir toplumun içinde ancak insan mutluluğu bulabilir. Farabi'ye göre insan sosyal politik bir varlıktır. İnsanın bir toplumun içinde var olması ve yaşamında politika olması o bireyin yetkinleşmesi ve mutlu olmasını sağlar. İnsanın maddi olarak var olabilmek, aile, geçim meselelerinin de hakkından gelebilmek için bir toplumda olması zorunludur. İnsan seçen seçilen, yöneten yönetilen bir varlıktır. İnsanın huzurlu bir toplumda var olması da siyasal bir yönetim tarafından gerçekleştirilebilir. Erdemli devlet ve adil bir devletse ancak kendi içinde yaşadığı farklı milletten insanların birbirlerine yardımları ve hoşgörüleriyle erdemli bir devlet olabilir. Platon'dan da etkilenen Farabi, erdemli devlet ve karşılarını ele alarak kurulabilir ikinci en iyi yönetimden bahseder. İdeal devlet bir sözleşmeyle ortaya çıkmıştır. Farabi sözleşmeci düşünürler olarak bilinen Hobbes, Locke ve Rousseau gibi batılı düşünürleri öncülük ederek toplumsal sözleşme denilen bir kavramı ortaya atmıştır. Bazı insanlar zalim, çıkarcı ve zeki oldukları için, bazı insanlarsa güçsüz ve zayıf oldukları için adalet isterler. Nitekim adalet isteyen bütün insanlar bir araya gelir ve herkesin ortak noktasında bir fikir geliştirirler. Bazı isteklerinden feragat ederler ve bir sözleşme yapılır. İşte devlet bu şekilde kurulur. Devlet insanlar için vardır. Devlet ve toplum, adalet ve sevgi. Farabi insanların sevgiyle mutlu olabileceğini söylüyor. Buna ek olarak da toplumların da sevgi ve adaletle birlikte mutluluğa erişebileceğini de söyler. Bu noktada bile Farabi'nin sıradan bir filozof olmadığını anlayabilmemiz mümkün. Toplumların da daha ileriye gidebilmeleri için nelerin öncelikli olduğunu kısa ve net bir şekilde bizlere anlatmaktadır. Sevginin olmadığı bir ülkede adaletten bahsedebilmemiz de pek mümkün olmaz açıkçası. Sevgi öncelik olarak devletin halkını sevmesiyle başlar. Ardından bu sevgi devlete duyulan saygıyı getirir. Lakin şöyle bir durum var ki ancak adil olan yönetimler halkını sevebilir. Zaten bir yönetimin halkını sevip sevmediğini adil olup olmamasından anlarız. Adaletin olduğu ülkede ise her şey kolay olur. Toplumların mutlu olabilmesi için temelde olması gereken de işte budur. Adalet ve sevgi. Buradan da anladığımız üzere Farabi sevgi ve adaletin insanlar bir arada yaşayabilmeleri için vazgeçilmez iki değer olduğunu bizlere göstermektedir. Kendi halkından çok kendi ceplerini düşünen idarecilerden nasıl bir sevgi ve adalet anlayışı bekleyebiliriz ki? Kendini halkından üstün gören, kendi cahilliklerinden bir haber yöneticiler, ülkelerini ve toplumlarını felakete sürüklemekten başka bir işe yaramayacaklardır. Farabi erdemli bir hayata ideal bir toplumun içinde yaşandığı takdirde ulaşabileceğini söyler. Farabi'nin özellikle erdemli devlet kavramına dikkatli eğilelim ve bize ne anlatmaya çalıştığına önce bakalım. Farabi devletleri ikiye ayırır. Erdemli devlet ve erdemsiz devlet. Farabi erdemli devleti sağlıklı bir insana benzetiyor. İnsanın bütün organlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının kalbin sağlığından geçtiğini söyleyerek devletin kurumlarının da sağlıklı çalışmasının devlet yöneticisinin adaletine, yetkinliğine ve bilgi birikimine ve ahlakına bağlı olduğunu söyler. Yani burada kısa ve öz bir şekilde şunu net bir şekilde görüyoruz ki devletin bozulması devlet başkanından başlar. Erdemli devlet için devletin başındaki idarecinin de erdemli olması gerekliliğini Farabi bizlere kısa ve net bir şekilde böyle anlatmaktadır. Bir diğer husus da burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devlet yöneticisinin tanımı. Farabi bunu da şu şekilde açıklıyor. Farabi'ye göre erdemli devletin başkanında bulunması temel nitelikler şunlardır. Tam ve sağlıklı bir fiziki yapı. Kendisine söylenen her şeyi doğru anlayıp sağlıklı değerlendirme yeteneği, idrak etme, çözümleme. Keskin bir zeka ve anlayış. Güçlü bir hafıza. Düşüncelerini açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği. Öğrenme ve öğretmeyi sevme. Bilgi ve eğitim için her türlü zorluğa karşı koyabilme. Beslenme, eğlence, mal ve mülk, cinsel ilişki gibi geçici ve kaba hazlara düşkün olmama. Doğruluk ve dürüstlüğü her zaman ön planda tutup yalancılara karşı dimdik durabilme. Haksızlık ve zulme karşı koyan, adalet için çelik gibi bir kişilik. İnsanlık onuruna önem veren bir kişilikte olmak. Yapılması gerekeni azimle, kararlılıkla yapma cesaretinde olmak. Açgözlü olmamak. Gönül zengini olup dünyevi düşkünlüğe kapılmayan biri olmak. Peki erdemsiz devlet nedir? Farabi erdemsiz devleti şu şekillerde tanımlar. Sapkın devlet, fasık devlet, cahil devlet, değişebilen devlet ve bunlara ek olarak da erdemsiz devleti devlet başkanının erdemsizliğiyle ilişkilendirerek devlet başkanının ahlakı, adalet anlayışı devleti belirlemede en önemli husustur der. Farabi'ye göre siyaset bilgelik gerektiren bir sanattır ve bilgelik ancak adil insanlarda olan bir şeydir. İyiyi gözetmek, kötüye karşı koyabilmek, doğruyu savunmak, yalana karşı savaşmak, hak yememek, İnsanların haklarını savunmak, bunlar ancak doğru bir kişilikte olabilecek niteliklerdir. Kötülük, seçme ve iradenin bir ürünüdür. Yapay zeka, bulanık mantık ve Farabi. Aristo'nun ortaya koyduğu mantık teorisine göre her şey iki noktadan ibarettir. Yani ya vardır ya da yoktur. Ya olmuştur ya da olmamıştır. Bir veya iki gibi, yani bir buçuk yoktur. Her şey kesinlikten ibarettir. Ancak kökü Farabi'ye dayanan bulanık mantık teorisi, dünya bilim tarihini baştan aşağıya etkilemiştir. Nasıl mı? Öncelikle bulanık mantık nedir onu anlayalım. Bulanık mantık kavramı yapay zeka, matematik, sosyoloji, robot teknolojileri, tıp ve fen bilimlerinin ortasında durmaktadır. İnsan ve makinenin birbirine yaklaştığı noktalardan biri olarak kabul edilen bulanık mantık sayesinde insan deneyimi ve insana ait veriler yapay zeka gibi teknolojiler tarafından kullanılmaya uygun bir halde makinelere aktarılıyor. Bu bilgisayar ortamına aktarılarak işlenebilir hale gelen yani matematiksel olarak ifade edilen veriler makinelere yetenek kazandırıyor. Çünkü aslında bu veriler insana ait veriler ve hareketlerden ibaret. Peki yapay zeka ile Farabi'nin ne alakası var? Direkt oraya gelelim. Farabi her şeyin netlikten oluşmadığını, kesinlik ifade etmeyeceğini söyleyerek iki kesinlik arasında da bir nokta olduğunu söyler. İşte bu nokta buçukluk kısmıdır. Yani sadece bir veya iki yoktur. Biri buçuk da vardır. Peki bunun makinelerle ne alakası var? Şöyle alakası var ki en basit örnekten yola çıkıyorum. Bulaşık makinesine bulaşıkları koyduğumuzda eğer kesinlik mantığından yola çıkarsak o makinenin tek tip yıkama yapması lazım. Yani ara ayarlarının olmaması lazım. Ancak bir bulaşık makinesinde birden fazla farklı farklı yıkama şekilleri ve saat ayarları var. İşte o ayarlar buçuk teorisini yani bulanık mantık kullanılarak programlanmış buluşlardır. Bir örnek daha vermek gerekirse. Klasik mantıktan yola çıkarsak bir yemek ya pişmiştir ya da pişmemiştir. Yemek yapan elektronik bir aletin nasıl olacağını klasik mantıkla maalesef açıklayamayız. O makineye ara ayarlar 10 dakika, 20 dakika ve 8 dakika gibi bir ayar mekanizması gereklidir. Klasik mantık bize tek tip bir şekil verirken bulanık mantık hayatı kolaylaştıran buçuk ayarlarını da verir. Kısacası bulanık mantık, klasik mantığın açıklama yapamadığı noktalarda devreye girip değişkenlikleri ele alan, hayatımızı kolaylaştıran bir mantıktır. Hayatımızın her noktasında bulanık mantıktan faydalanabiliriz. Saygı, bir toplumun en olmazsa olmaz direğidir. Felsefe ve aşk. İslam felsefesinde kısaca aşk, her şeyin Allah'tan başlayıp yine ona dönmesidir. İslam felsefesinde bu mesele ilk kez Farabi ile gündeme gelmiştir. Aşk teriminin Arapça aslı ışk kelimesidir. Işk, aşırı sevgi anlamına gelmektedir. Edebiyatımıza ve tasavvufa fazlaca konu olan aşk, ilahi ve dünyevi olmak üzere iki alana ayrılır. Felsefede ise kozmolojik, epistemolojik, teolojik, etik ve estetik meseleler çerçevesinde ele alınıp incelenmiştir. Böylece Allah, alem, insan ilişkisi incelenerek mutlak mutluluğa ulaşmak amaçlanmıştır. Empedokles tarafından ilk kez felsefe üzerinde çalışmalar yapılan aşk genel anlamıyla bir başka duyguyla ele alınmıştır. Aşk ve nefret. Bu iki zıt duyguyu ele alan Empedokles, aşk ve nefreti hareket olarak açıklamıştır. Yani her iki duygu da güçlü ve sürekli değişmektedir. Sokrates ise ölümün olduğu bu dünyada ölmeyecek tek şeyin aşk olduğunu söyleyerek farklı bir bakış açısı geliştirmiştir. Sokrates'e göre asıl olan yaratıcı ve aşktır. Tam anlamıyla aşk kavramının gelişmesi ise Platon'la olmuştur. Platon'un aşkla ilgili ortaya koyduğu fikirler, İslam tasavvufu ve felsefecilerini de etkilemiştir. Ancak şu unutulmamalı ki, Farabi aşk meselesine orijinal ve derin tespitler de getirerek bambaşka bir aşk tanımı oluşturmuştu. Ancak ilk olarak biz Platon'un aşk kavramına yaklaşımını inceleyelim. Platon felsefesinde gerçek aşk, Tanrı bilgisine ulaşmak demektir. Son derece ruhani bir meseledir. Platon'a göre gerçek aşka ulaşmak insanı gerçek mutluluğa götürecektir. Ve gerçek mutluluk, gerçek aşka ulaştığımız için Tanrı'nın bir hediyesidir. Aynı zamanda Platon aşk kavramını derinlemesine ele alırken, güzellik kavramıyla da bunu açıklayarak, aşk güzelin sevgisi değildir der. Tam tersine, aşk güzelliği var etmektir diyerek ekler. İnsanın nihai amacı gerçek ve güzel bilgiye ulaşabilmektir. Bu da güzelliğin asıl özünü kavramak ve anlamaktan başka bir şey değildir. Gerçek güzellik her şeyden arınmıştır, katkısızdır, karşılıksızdır. Hiçbir çıkar yoktur onun içinde. İşte bu bahsedilen güzellik, insanın beden güzelliği değildir. Herhangi bir nesnenin güzelliği değildir. Tam tersine, bu güzellik en yüce ve en büyük güzel olan Allah güzelliğidir. Bütün güzellikler ondan başlar. Onun güzelliği ölçülemez ve değişmez. Ve bu güzelliğe ulaşmak son derece zordur. Buna ancak erdemli insanlar ulaşabilir. Bu noktaya ulaşmaksa insanın kendisinden geçmesiyle olur. Tıpkı daha önce Hallacı Mansur'da anlattığımız gibi. Hallacın kendisinden kopup yaratıcıyla bütünleşmesiyle olur. İşte bu noktada gerçek bilgi, gerçek sevgi açığa çıkar. İnsanın gerçek aşka ulaşması kendi ruhunu, anlamını bilmesiyle olur. Bunun dışında olabilecek her şey suni bir yanılsamadan öteye geçemez. Teslimiyet, bilgi, düşünce, hareket bir araya gelerek ruhun gerçek aşk isteğini böylelikle açığa çıkarır. İslam felsefesinde ise aşkı ilk açıklayan El-Kindi olmuştur. Ancak bunu derinlemesine ele alan ve sistematik bir şekilde açıklayan Farabi olmuştur. Farabi'ye göre her insanın içinde kendine ait bir dünyası, cevheri olsa da insanları birbirine bağlayan bu cevherden kaynaklanan sevgi ve muhabbettir. Bu sevgi ise Allah'tan gelmektedir. Bu yüzden Allah'ın bize bahşettiği bir hediye olan bu sevgiyi insanlar iyi değerlendirmelidir. Farabi'nin bu bahsettiği gerçek aşksa geçici bir eylem olan başkasını sevmek değildir. İnsanın ruhunun doğrudan Allah'a tabi olup ona bağlanmasıdır. İnsan ancak bu şekilde yaparsa, yani Allah'a duyduğu sınırsız sevgi, karşılık beklememe, teslimiyetle gerçek aşka ulaşabilir. İnsanın yaşama nedeni sadece var olmak değildir. Hele ki var olup dünyevi hırslara gömülmek hiç değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed her an ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış derken insanın nasıl bir denge üzerinde durması gerektiğini söylemektedir. İnsanın yaşama amacı gerçeği bulmak, anlamak, yorumlamak ve açıklamaktır. Bu düşünce ve inanç dengesinde insana yol gösterense aklıdır. Farabi aşkı tam bu manada bizlere anlatmaktadır. İnsanın duygularını yanıltan ve onu gerçeklerden uzaklaştıran hislerden koruyan gerçek aşktır. Aklın bile yanıldığı yerlerde direkt devreye aşk girer. Aşkın ve aklın sürekli birbirleriyle olan ilişkisi ise felsefedir. Felsefe insanı aydınlatan, düşündüren ve soruları çözen coşkulu bir düşünce hareketidir. İnsan gerçek varlığını ancak ve ancak felsefeyle kavrar. Felsefeyle varlığını kavrayan insansa gerçeği bulan olur. Bilinenden başlayıp bilinmeyene ve merak edilene ulaşma sanatıdır felsefe. İnsan ancak aşk ve aklın beraberliğiyle kendine yol bulabilir. Farabi'ye göre insan bunu hak etmektedir. Çünkü insan bu evrenin bir özetidir. Sevmek, değer vermektir. Erdemlerin en büyüğü ilimdir. Bilmek, bilmek, bilmek. Bilmek insanın arayışının en üst mertebesidir. Bilmek için önce anlamak gerekir. Anlamak için de öğrenmek gerekir. Bu yüzden ilmi aramak ve ilim peşinde koşmak insanlığımızın en olmazsa olmaz gereksinimidir. Çünkü insan olmanın zorunluluklarından birisi de hiç şüphesiz üretimdir. İnsan düşünen, anlayan, üreten bir varlıktır. Bir şeyi üretmek için de bilmek gereklidir. İnsan bilince daha çok üreten bir varlıktır. Ürettikçe de bambaşka üretim kollarını icat eden bir varlıktır. Bu kavram insanı tekerlek icat etmekten atomu icat etmeye kadar götürmüştür. Akıl, insanın sahip olabileceği en yüce değerdir. Farabi ve görmek. İnsan gördüğü şeylere inanan bir varlıktır. Arkasında duran anlamı aramayı pek sevmez. Bu tek düze ve sıradan insanın varlığına yaptığı bir ihanettir aslında. Şunu hiç unutmayın ki, düşünmeyi bilen insanın görmek için bakmaya ihtiyacı yoktur. Bakmadan önce düşünmek daha önemlidir. Farabi'nin bazıları uyanıkken de göremezler dediği tam da budur. Duymak istemeyenden daha sağır insan, görmek istemeyenden de daha kör insan yoktur. Görmek ve anlamak başlığında buna değindik zaten. Ancak burada değineceğimiz şey görmeyi istemek olacak. Bir yere baktığımızda orada ne varsa onları görürüz. Bir sandalye görüyorsak eğer orada bir sandalye vardır. Sandalyenin bilgisi ise eğer nasıl yapıldığını görmüşsek veya biliyorsak o da veri olarak bizdedir. Fizyolojik olarak insanın bakmadan durması mümkün değildir. Bir nesneye bakmak, o nesneyi görmek, o nesneyle ilişki kurmak demektir. Aynı zamanda bir nesneye sürekli bakmanın da tehlikeli bir tarafı vardır. Uzun süre bir nesneye baktığınızda beyin gerçeklik algısını sadece o nesneye indirir ve o nesnenin çevresi flulaşmaya başlar. Artık göz ve beyin sadece o nesneye odaklanmıştır. Bu durumda da çevrede olan biten gerçeklikten insanı uzaklaştırır. Yani gördüğümüz gibi kendi beynimiz ve gözlerimiz de bizi bir an gerçeklikten koparır. İşte bakan ancak nasıl baktığını bilmeyen ve gerçeği görmeye çalışmayan insan da bu şekilde gerçeklikten uzaklaşır. Gerçeklikten uzaklaşan insana ne derseniz deyin, o kendi odaklandığı gerçekliğin dışına çıkmak istemeyecektir. Çünkü kendi odaklandığı gerçekliğin dışında onu ilgilendiren hiçbir şey yoktur. Bu şekilde bir şeye odaklanan insan bir süre sonra o gördüğü şeyi bütün ayrıntılarıyla bildiğini zannedecektir. Genellikle insanlar bu şekilde aldatılırlar. Aldatıcılar insanlara kendi fikirlerini önce ikna edici şekilde anlatırlar. Bunu anlatırken insanlarla dost gibidirler ya da bir baba gibi veyahut da bir kurtarıcı gibi. Bunun çok farklı rolleri vardır. İnsanlar kendi kendilerini de ikna ettikleri zaman baktıkları yerde neyi görmek istiyorlarsa onu görürler. Genellikle politikacılar ve toplum arasında ilişki buna benzer bir ilişkidir. Görme gözle değil beyinde oluşan bir görüntüdür. Bu yüzden görmek ve anlamak göz ve beyin ilişkisi içinde olduğu kadar kalbin de içinde yer aldığı bir ekiptir aslında. Sonuçta anlamanın biraz da duygularla algılama tarafı da vardır. Aklını kullanamayan insan karanlığın içinde kalacak ve hiçbir şey görmeyecektir. Kötü ya da iyi hissetmenizin nedeni düşündüğünüz şeylerdir. Çünkü hissetmek düşünmekle başlar. Hissetmek. İnsan düşünen bir varlıktır. Bunun yanı sıra hisseden ve arzulayan da bir varlıktır. Düşünerek dünyayı anlamaya çalışır insan ve bunun sonucunda da bilmeye ve hissetmeye ulaşır. Beğendiğimiz, sevindiğimiz, üzüldüğümüz şeyleri kavrayarak bir veri deposu oluştururuz. Bunları bir araya getiren insanın nihai amacı haz ve mutluluktur. Mutluluk konusunda diğer başlıklardan da çok bahsettik. O yüzden mutluluk konusuna bir kez daha girmeyeceğiz. İnsan önce düşünür, ardından hisseder, sonra da arzular. Bu üçünü birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü insan bu üç eylemi aynı anda yaşar. Bu üç şeyin kendi içinde farklı kategorileri, farklı tanımlamaları olsa da insan bu üç şeyi aynı anda yaşayabilen bir varlıktır. İnsan kendini iyi hissettiğinde arzuladığı şeyin ona olağanüstü bir haz vereceğini düşünür. Bu haz alma düşüncesi onu yüksek derecede motive edebilir. Çünkü bu hazın sonunda insanın varacağı yer kendisine göre çok mutlu bir yerdir. Mutlu olma düşüncesi insanın birçok şeyi arzulamasının da nedenidir. Peki ya bu hissetmek nedir? İnsan gerçekten hissedebilir mi? Ya da hissetmek bir yanılgı mıdır? Temelde hissetmeyi şöyle açıklayabiliriz. Hissetmek, algılamak ve uyarılmaktır. Duygular da hafıza, hormonlar veya mekanik görme, temas gibi uyarıcı etkiler sayesinde aktifleşir. Hissetmek gerçektir. Ama her hissedilen şey gerçek olmayabilir. Mesela kafadan vahşi bir yaratık uydurursak, iyi bir eş uydurursak ya da gerçekten karşılaştığımız biri hakkında bir şeyler düşünürsek onlardan korkabilir, sevebilir, çekinebiliriz. Çünkü beynimizde bilgiyi işleyen bir bölüm vardır. Ve bu bölüm makine gibi çalıştığı için her bilgiye aynı derecede yaklaşır. Diderot insan tanımına direkt olarak hissetmekle başlar ve insan hisseden, düşünen, icat eden bir varlıktır der. Hissetmek hayatımızın her alanında kullandığımız bir silah aslında. Bu silahı yararlı ve zararlı kullanmak da bizim elimizde. Hislerimizi aklımızla yan yana koyabilirsek, kendimize faydalı olan bir hayat inşa edebileceğimiz kesindir. Son.